Ayrım 7.
Kuşkusuz ordu bir bütün olarak Osmanlı İmparatorluğu'nun siyasal hayatındaki unsurların en önemlisiydi. Ancak siyasal bir bütünlüğü olduğunu söyleyemeyiz. Siyasal deyim de üç ayrı gruba bölünmüştü. Bunlardan en büyük ve en önemsizi Erat'tı. Bu grubun sivil kitle gibi her an popüler bir demagogun propagandasıyla etkilenmesi mümkündü. İkinci grubu yasa dışı ve resmi olmasa da ders programlarına siyasetin hakim olduğu, Abdülhamit'in askeri okullarında okumuş küçük rütbeli subaylar meydana getiriyordu. Dipnot, Ahmet Bedevi Kur'an, Harbiye Mektebi'nde Hürriyet Mücadelesi, tarihsiz birkaç yerde. Bu nedenle hiç olmasa 1909'da meşruti hükümetten ve cemiyetten, yani ittihat, birleşme ve terakki ilerlemeden yanaydılar. Üçüncü grup yüksek subaylardan meydana geliyordu. Mahmut Şevket, Mahmut Muhtar ve Pertev Paşa gibi bu gruplar olanlar disiplini temsil eden profesyonel askerlerdi. 31 Mart gibi olayların yeniden baş göstermemesi için siyasetin etkilemeyeceği bir ordu kurmaya kararlıydılar. Mahmut Şevket Paşa hareket ordusuna bu ilkeye uygun olarak başkentteki düzeni ve ordudaki disiplini geri getirmek amacıyla komuta etmişti. İktidar tümüyle Mahmut Şevket Paşa'nın elindeydi. Gücünü dolaylı olarak kullanmakla birlikte hiç olmazsa başlangıçta her şey onun kişisel denetimi altında uygulanmaktaydı. Dipnot, Mahmut Kemal İnal, Osmanlı devrinde son sadrazamlar, 14. bölüm, 1940-1953, sayfa 1884'te. 21 Aralık 1937 tarihli Tanin gazetesinde yayımlanan Mahmut Şevket Paşa'nın maziye bir nazar ve eski bir nazırın siyasi hatıratı, yazarı bildirilmemiş adlı yazılardan söz edilmektedir. Bu dönemde İttihat ve Terakki Cemiyeti bütün gücünü yitirmiş gibiydi. Karşı devrim sırasında İstanbul'daki örgütü tümüyle dağılmıştı. Dipnot, Uşaklıgil, Saray ve Ötesi, Cilt 1, 1940, sayfa 44. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin başkentteki örgütünün dağıtılması konusunda bakınız bu eserin 41. sayfası ve sonrası. İktidarı ele geçirmek için yarışmaktansa eski nüfuzunun hiç olmasa bir kısmını kazanmaya uğraşıyordu. Cemiyet Mahmut Şevket Paşa'nın yanında ancak ikinci derecede bir rol alabileceğini biliyordu. Zaten daha sonraları yeniden bir çıkış yapmayı da Mahmut Şevket Paşa'nın gölgesine sığınarak gerçekleştirebilecekti. Mahmut Şevket Paşa Selanik'ten anayasayı ayakta tutmaya gelmişti ama anayasanın kendisini dizginlemesine izin vermek niyetinde değildi. Bu konudaki kararını ilk kez 8 Mayıs'ta kendini ilk 3 ordunun genel müfettişliğine atayarak belirtti. O zamana kadar böyle bir makam yoktu ancak o günkü siyasal durum göz önüne alınarak yaratılmış olduğunu düşünmek mümkündür. Tümüyle askeri olan bu görev Mahmut Şevket Paşa'yı gerek Harbiye Nazırı'nın gerekse kabinenin denetimi dışında bırakıyor, özellikle sıkı yönetim süresince kendisine sınırsız bir yetki tanınmış oluyordu ki sıkı yönetim 1911 Mart'ına kadar uzatılmıştı. Dipnot, sıkı yönetimin 1911 Mart'ına kadar uzatıldığını bildiren 11 Ağustos 1909 tarihli Hattı Hümayun için bakınız, Loftur'dan Gray'e Tarabi 11 Ağustos 1909 tarihi ve gizli 654 sayılı yazı. Bir yıl sonra da cemiyet, imparatorluğun mali sorunlarını akılcı yoldan çözümlemek amacıyla bir bütçenin hazırlanmasına karar verdiğinde, Mahmut Şevket Paşa maliye nezaretinin askeri harcamaları denetlemesine itiraz edecekti. Mahmut Şevket Paşa'nın kabineye bağımlı kalmak istememesi belki de askerin, özellikle askeri konularda sivilden kuşku duymasından ileri gelmekteydi. Cemiyetin 1908 Temmuz'undan bu yana kurmaya çalıştığı çağdaş merkezi hükümetin ilkelerine aykırı olduğu için Babıali de ordunun bağımsız olmasına ve hükümet işlerine karışmasına taraftar değildi. Bu farklı görüşlere karşı cemiyetle ordunun paylaştığı bir şey vardı ki birlikte çalışmaları için bir zemin oluşturuyordu. Her ikisi de toprak bütünlüğü ülküsüne inanmışlardı. Ya da Halide Edip'in İttihat ve Terakki Cemiyeti tanımlarken kullandığı o çok yerinde deyimle her ikisi de imparatorluğun adamıydılar. Bu siyasal hava içinde Hüseyin Hilmi Paşa ikinci kez sadrazam ilan ediliyordu. Dipnot, Hüseyin Hilmi Paşa'yı sadrazamlığı atayan 15 Rebiyül Ahır 1327 yani 5 Mayıs 1909 tarihli Hattı Hübayin için bakınız İnal son sadrazamlar cilt 11 sayfa 1671. 5 gün önce 1 Mayıs 1909 tarihli Hattı Hümayun'da Tevfik Paşa'nın sadrazamlık görevinin devam ettiği bildirilmiştir. Bakınız İstanbul 2 Mayıs 1909. Tevfik Paşa'nın görevine son verilmesi için başka bir neden olmasa da 31 Mart olayında başa getirilmiş olması yeterli bir nedendi. Hüseyin Hilmi Paşa'nın yeniden sadrazamlığa getirilmesinin nedeni ise ilk sadrazamlığını karşı devrimcilerin sona erdirmesiydi. Dipnot, Uşaklıgil, aynı eser cilt 1, 1940 sayfa 80-81'de Hüseyin Hilmi Paşa'nın cemiyetin nüfuz ve gücünün simgesi olarak sadrazamlığa getirildiğini söyler. Türk geldi görüp işittiklerim sayfa 40, Talat Bey'e göre Tevfik Paşa kabinesi eyaletlerdeki kargaşalık yüzünden istifa etmek zorunda kalmıştı. Cemiyetin Hüseyin Hilmi Paşa'nın atanması konusunda söz sahibi olma ihtimali küçüktür. Kabinede tek bir iddiatçı yoktu. Üstelik Dahiliye Nazırı Ferit Paşa cemiyet aleyhtarıydı. Ancak Hüseyin Hilmi Paşa'nın başa getirilmesini kimi cemiyet üyeleri hoş karşılamıyorlardı. Bunu yeni kabine başkanının programı Mebusan Meclisi'ne sunup güven oyu isteyeceği 24 Mayıs günü iyice belli ettiler. Hüseyin Hilmi Paşa oldukça sert saldırılara uğradıysa da sonunda 5'e karşı 191 ile güven oyu almayı başardı. Bir olasılıkla cemiyet böylesini daha uygun görmüş, o günkü durumda yeni bir kabine bunalımının yerleşmesi için uğraştıkları parlamenter rejim aleyhinde olacağını düşünmüştü. Bir nazırın İngiliz Büyükelçisi'ne dediği gibi belki de Hüseyin Hilmi Paşa'nın güven oyu almasını cemiyet önceden hazırlamış olmasaydı Mahmut Şevket Paşa meclisi dağıtabilirdi. Orduya karşı gelmek için daha çok erkendi. Cemiyetin böyle bir meydan okuyuşa kalkmadan önce başkentteki eski nüfuzunu sağlaması gerekecekti. 1908 Temmuz'unda İttihat ve Terakki Cemiyeti bir anda elde ettiği iktidarı ne yapacağı sorunuyla karşı karşıya kalmıştı. İttihatçılar temelde tutucuydular ve var olan hükümet mekanizmasını yıkmak niyetinde değildiler. Dolayısıyla kendilerinden daha yaşlı devlet adamlarını iktidarda bırakıp anayasanın bekçileri olarak kenara çekildiler. Ama 1909 Nisan'ında aralarında iddiatçı bulunmayan Hüseyin Hilmi Paşa kabinesinin isyancılar karşısında direnmeden çökmesi üzerine cemiyet doğrudan doğruya hükümette görev almakla durumunu daha sağlamlaştırabileceğini düşündü. Niyetleri kabineyi ele geçirmek değildi. Şimdilik çeşitli nezaretlere müsteşar olarak iddiatçı mebusları yerleştirmekle yetineceklerdi. Böylelikle cemiyet hem geleneksel ön yargılara karşı gelmiş hem de daha sonraları idaresini ele alacağı nezaretlerin nasıl yürütüldüğü konusunda deneyim kazanmış olacaktı. Halit Ziya'nın padişah başkatibi ve Tevfik Bey'in de ikinci başmabeyinci olarak atanması sağlandığından cemiyetin saraydaki durumu düzelmişti. Müsteşarların görevi de aynı çizgide olacaktı. Cemiyet üyelerinden bazıları bu fikri ilk kez karşı devrim sırasında tartışmışlardı. Ama isyan bastırılıncaya kadar harekete geçilemedi. 6 Mayıs'ta yani 23 Nisan 1325 Cavit Bey ile Talat Bey kendi saflarını almak amacıyla Mahmut Şevket Paşa'yı ziyaret ediyorlardı. Mahmut Şevket Paşa'nın yukarıdan alıp birkaç sözle onları savması üzerine bu kez de sadrazama gitmeyi denemişler ama Hüseyin Hilmi Paşa da pek cesaret verici olmamıştı. Dipnot, Tanin, 8 Eylül 1943. Cavit, Mahmut Şevket Paşa ile yapılan görüşmeyi şöyle anlatır. Patronca bir tavır takındı. Bizi genç görüyor, kendimize bir mevki sağlamaya uğraştığımızı düşünüyordu. Acele etmeyin, müsteşar olacaksınız. Yeterince tecrübe sahibi olduğunuzda nazır bile olacaksınız dedi. Ayrıca bakınız Yalçın aynı yerde. Sadrazam onlara müsteşarların kabineye girmelerinin adet olmadığını söylemişti. Dipnot, Cavit yine 8 Eylül 1943 tarihli Tanin'de. Hilmi Paşa hiçbir ülkede müsteşarların kabineye girmediğini söyledi diye yazıyordu. Yalçın eski kuşağın yerine geçecek gençleri yetiştirecek, kendi kuyusunu kendisini kazmayacağı kanısındaydı. Bakınız Yalçın aynı yerde Türk geldi görüp işittiklerim sayfa 43 Hüseyin Cahit Müsteşarlar meselesi. Tanin 19 Mayıs 1909. Cemiyet hayal kırıklığına uğramıştı ama yılmamıştı. Sorunu Mebusan Meclisi'ne götürmeye karar verdi. Mebusların müsteşarlık yapabilmeleri için anayasanın 67. maddesinin değiştirilmesi gerekecekti. Bu maddeye göre bir mebus hiçbir zaman devletle ilgili bir başka görev alamazdı. Bir mebusun nazır olması mümkündü ama öbür devlet memurları ancak görevlerinden istifa etmeleri koşuluyla mebusluk yapabilirlerdi. Öte yandan bir değişiklik önergesinin yasalaşması için önce Mebusan Meclisi'nde sonra Ayan Meclisi'nde 3/2 çoğunlukla kabul edilmesi, sonra da padişah tarafından onaylanması gerekliydi. Kuramsal olarak cemiyetin bu önergeyi Mebusan Meclisi'nden kolaylıkla geçirmesi mümkündü. 1909 Haziran'da muhalefet diye bir şey yoktu. Meclis tıklım tıklım iddiatçı doluydu. Ama cemiyet müsteşarlar konusunda kendi bünyesinde ikiye bölünmüştü. Gerek parti gerek cemiyet üyelerinden bazıları müsteşarların kendi aralarından seçilmesine karşıydılar. Sorun 1 Haziran 1909'da meclise götürüldü. Dipnot: 1 Haziran 1909 tarihli 84. oturum için bakınız takvimi vekayı 3 Haziran 1909 sayfa 8. Kronik Parlamenter İstanbul 2 Haziran 1909 sayfa 2. La Chambre Ottomane Levant Herald 2 Haziran 1909 sayfa 1. Hüseyin Hilmi Paşa maddenin değiştirilmiş şeklini okuduktan sonra anayasanın buna göre değiştirilmesi için metni cemiyete verdi. 12 Haziran'daki toplantı o kadar tartışmalı ve uzun sürdü ki sonunda tek çare olarak tartışmanın kapatılması önerildi. Sorun oya konulacak ve oylama işlemi el kaldırılarak yapılacaktı. Ahmet Rıza Bey'in işi aceleye getirip cemiyetin istediği gibi çözümlemek amacıyla bu taktiğe başvurmuş olması mümkündür. Ancak oylama sonucu yasa değişikliğinin çoğunlukla kabul edildiği açıklandığında mecliste büyük bir gürültü koptu. Dipnot: 12 Haziran 1909 tarihli 91. oturum için bakınız takvimi vekayı 22 Haziran 1909. Türk Meclisi'nin 1909 Haziran'daki toplantıları hakkında rapor, Lofter'dan Gray'e Tarabya 4 Ağustos 1909 tarih ve gizli 624 sayılı yazının eki. Birkaç mebus oylamanın kapalı oy pusulasıyla yapılmasını istedi. Sonunda müsteşarlık görevinin mebuslukla birlikte yürütülüp yürütülemeyeceği sorunu bu kez gizli oy pusulasıyla oylamaya sunuldu. Sonuç, 74 olumsuz oya karşı 133 olumlu oydu. 3'te 2 çoğunluk sağlanamamıştı. Toplantıda bir karar almadan sona erecekti. Dipnot: aynı kaynaklar 18 Haziran 1909 tarihli İstanbul ve Levant Herald gazeteleri sonucu 75'e karşı 108 oy olarak vermektedir. 17 Haziran'da tartışma yeniden açıldı. Ancak muhalefet o kadar şiddetle karşı koyuyordu ki Talat cemiyet adına önergeyi geri aldı. Dipnot: 17 Haziran 1909 tarihli 95. oturum için bakınız takvim vekayı 27 Haziran 1909 sayfa 12 ve sonrası, 28 Haziran 1909 sayfa 3 ve sonrası. Ayrıca bakınız Kronik Parlamenter İstanbul 18 Haziran 1909 sayfa 2. Bu kez tartışma başka bir sorun üzerineydi. Müsteşarla ilgili değildi. Teklifin aleyhinde olanlar Mebusan Meclisi'nde reddedildiğini, hiç olmazsa anayasa değişikliği için gerekli 3'te 2 çoğunluğu sağlayamadığını öne sürüyorlardı. Bu yüzden sorunun yeniden meclise getirilmesi anayasaya aykırı olacaktı. 67. maddenin değiştirilmesi konusundaki başarısızlıklarından sonra iddiatçılar politikalarını tümüyle değiştirdiler. Aldıkları karar önde gelen ve becerikli üyelerden bazılarını doğrudan doğruya kabineye sokmaktı. Hüseyin Hilmi Paşa kabinesine karşı güdülen ılımlık ve barış içinde bir arada yaşama politikasına son verildi. Ayrıca cemiyete birlik ve disiplin getirmek için de bir atılım yapıldı. Pratik meclisteki yenilginin cemiyet üyesi mebusların söz konusu önergeleri gerektiği gibi savunmamalarından kaynaklandığını göstermekteydi. İddiatçıların ilk nazırı Manyasizade Refik Bey oldu. Ancak zamansız ölümü nedeniyle önemli bir rol oynayamadı. Dipnot: Lofter'dan Gray'e Tarabya 28 Haziran 1909 tarih ve gizli 497 sayılı yazı. Hüseyin Cahit 27 Haziran 1909 tarihi Tanin'deki Rütbesiz Nazır adlı yazısında Cavit Bey 10 Temmuz ihtilalinden bu yana başa geçen ilk maliye nazırı sayılabilir der. Cavit'in bu dönemdeki faaliyetleri için bakınız D.R. Rostov'un Cavit Bey üzerine makalesi Encyclopedia of Islam 2. baskı. Dolayısıyla önde gelen iddiatçılardan Selanik mebusu Cavit Bey kabineye giren ilk gerçek iddiatçıdır. 1909 Haziran'da maliye nazır olmuş ve daha sonraki yıllarda hükümette önemli bir rol oynamıştı. Dipnot: Lofter'dan Gray'e İstanbul 20 Temmuz 1909 tarihli özel yazı. Lofter'a bu bilgiyi veren Kamil Paşa'nın kendisiydi. Cemiyet Hüseyin Hilmi Paşa'nın yerine kendi adaylarından birini getirmek niyeti konusunda Putni'deki Doğu Sorunu Birliği'ne şöyle yazmaktaydı. Hilmi Bulgarlarla ittifak tasarımızı engelliyor. Böyle giderse uzun süre sadrazam kalamaz. Talat sadrazamlı aday gösterilmeyi kabul etmiyor. Daha bir süre ortaya çıkmak istememek de haklı. Hilmi Paşa artık bize karşı dostça davranıyor ama büyükelçiliğinizin onu aday olarak öne sürmesi yeniden sadrazam seçilme şansını azaltıyor. Eğer elçiliğiniz gerçekten yardımcı olmak istiyorsa bu konuda fazla ısrar etmemeli. Ne, Nazım? İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Doğu Sorunu Birliği Sekreteri Mr. Atkins'e gönderdiği Selanik 2 Eylül 1909 tarihli yazı. 1909 Temmuz'unda cemiyet Hüseyin Hilmi Paşa kabinesini devirip yerine daha iddiaçı bir kabine kurmak olasılığını düşünmüştü. Kendi aralarından sadrazamlığa getirilebilecek birini bulamamaları üzerine gizlice Kamil Paşa ile görüşerek kabinesine daha fazla iddiaçı almak ve özellikle Talat Bey'i dahiliye nazırı yapmak koşuluyla eski görevine getirmeyi önermişlerdi. Kamil Paşa bu öneriyi reddetmekle birlikte cemiyetin nazır adaylarının kıtlığına değinmişti. Anlaşılan bu tasarı daha fazla gelişemeden bırakılmıştır. Bu arada kabineye yapılan saldırılar sürmekteydi. 20 Temmuz tarihli taninde kabinede eski rejimden kalma mebusların bulunduğu öne sürülüyor ve hükümetin faal, şerefli, güvenilir kişilere yani yeni rejimin adamlarına devredilmesi isteniyordu. 3 gün sonra 1908 devriminin yıl dönümünde Selanik'teki Merkez Komitesi bir bildiri yayınladı. Dipnot, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Osmanlılara beyannamesinin metni için bakınız Tani 24 Temmuz 1909. Bu bildiriyle ülkenin bütün bireyleri her şeyden önce birer Osmanlı olarak milletin bütünlüğü adına aralarındaki ayrılıkları ortadan kaldırmaya çağrılıyordu. Eski rejimin geleneklerini sürdüren nazırlardan oluşan kabinenin devrilmesi, gençliği ve uyanıklığıyla ülkeyi kurtarabilecek daha enerjik bir kabinenin kurulması için harekete geçilmesi isteniyordu. Bu saldırılar sonunda adı eski rejimle yakından ilgili olan Ferit Paşa görevinden ayrıldı ve yerine Talat Dahiliye Nazırı oldu. Cavit ve Talat'ın kabineye girmesiyle cemiyetin durumu biraz daha sağlamlaşmıştı. Şimdi sıra meclisteki iddiatçılar arasındaki hizipleşmeye ve birlik yoksunluğuna bir çare bulmaya gelmişti. Daha Aralık 1908'de Sir Gerard Lowther cemiyetin listesinden seçilmiş olan mebusların mecliste oylarını kullanırken her zaman cemiyetin tarafını tutacaklarını sanmadığını söylemişti. Bu öngörünün doğruluğunu 13 Ocak 1909'da Kamil Paşa aleyhine oy kullanan iddiatçıları cemiyetin inkar etmesi ve bunu izleyen birçok olay kanıtlamıştır. Cemiyet mebusları arasında bir birlik yaratmak için politik bir manevra denemeye karar vermişti. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Pera Palas'ta verdiği resmi bir yemekte Hüseyin Hilmi Paşa cemiyetin meclis açıldığından beri bir siyasal parti niteliği kazandığını, dolayısıyla eski rolünden vazgeçtiğini söyledi. Dipnot, Levant Herald, 15 Mart 1909 İttihat ve Terakki Cemiyeti ilk kez resmi olarak siyasal bir parti olduğunu açıklıyordu. Bu açıklama 31 Mart olayının başlangıcından birkaç saat önce yaklaşmakta olan isyanı önlemek ve muhalefeti yatıştırmak amacıyla birkaç kez tekrarlanmıştı. Bakınız Tunaya Partiler sayfa 183, Mekkalık Abdülhamit sayfa 74. Bu açıklamanın amacı bir yandan kendilerine hareket özgürlüğü tanımasını isteyen meclisteki muhalif iddiatçıları hoşnut etmek, öte yandan da cemiyeti açığa çıkarmakla suçlayan muhalefeti susturmaktı. Cemiyet mebuslarına böyle bir ödün vermekle onların artık kendi istediği gibi oy kullanacaklarını ummaktaydı. 67. maddenin mecliste görüşüleceği 12 Haziran günü basında İttihat ve Terakki Fırkası'nın resmi nizamnamesi yayınlanıyordu. Ancak verilen ödün beklenen sonucu doğurmamış, 67. maddede bir değişiklik yapılmamıştı. Birlik ve beraberlik her zaman gibi uzak bir olasılık olmaya devam ediyordu. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin ikinci kongresinden kısa bir süre önce Hüseyin Cahit, cemiyet ile fırkanın durumları konusunda bir makale yazdı. Birlik ve disiplinin sağlanması için bütün üyeleri iş başına çağırıyor ve cemiyet listesinden mebus seçilenlere onun emirlerine uymaları gerektiğini hatırlatıyordu. Cemiyetin programını beğenmeyen üye ve mebusları ise ya kendi programlarını hazırlayıp getirmek ya da yeni bir parti kurmak düştüğünü söylüyordu. 1910 Şubat'ında bazı iddiatçı mebuslar Cahit Bey'in öğüdüne uymak istemişçesine birleşip Ahali Fırkası'nı kurdular ve böylece cemiyetin bölünmez bir bütün olduğu efsanesi de yıkılmış oldu. Sivillerle askerler arasındaki çatışma ise çok daha karmaşık olduğundan açıklanması da zor olacak. Kuramsal olarak her ikisi de gericiliğe karşıydı ve anayasaya bağlıydı. Ancak uygulamaya gelince iş değişiyor, iktidar sorununda görüşler birbirinden ayrılıyordu. Meşruti idarenin yeniden kurulmasını sağlayan asker sivile yasal hakkı olan iktidarı tanımıştı. Öte yandan siviller sıkı yönetimi kabul etmekle askere hükümet işlerine karışma yetkisini tanımışlardı. Oysa sıkı yönetimin uygulanması askere sivil idarenin üzerinde bir konum tanımak demekti. Böylece iktidarları kesin olarak tanımlanmamış ama yasal olan iki otoritenin varlığı gibi tuhaf bir durum ortaya çıkmıştı. Hüseyin Cahit 26 Ekim tarihli makalesinde bu duruma cemiyet lehine bir çözüm bulmaya çalışıyordu. Ordunun anayasayı savunmaktaki rolün önemini kabul ediyor ancak meşruti bir rejim kurulduğuna göre daha fazla müdahalenin gereksiz olduğunu belirtiyordu. Ordunun hükümet işlerine karışmaya devam etmesinin gerek devletteki gerekse ordudaki disiplin açısından zararlı olacağını hatırlatıyordu. Durumun değişmiş olduğunu göz önüne alan cemiyet bundan böyle askerleri cemiyete üye olmamaya ve askerle herhangi bir ilişki kurmamaya karar vermişti. Öte yandan halen üye olan askerlerin cemiyetten ayrılması söz konusu değildi. Bu karışık laflardan anlaşılan cemiyetin yüksek rütbeli subayların siyasete karışmamasını, küçük rütbeli subayların ise cemiyeti desteklemeye devam etmesini istediğiydi. Oysa Mahmut Şevket Paşa bunun tam tersini düşünüyordu. Bütün küçük rütbeli subaylardan siyasal partiler ve cemiyetlerle ilişkilerini kesmelerini bekliyordu. Gerekçesi siyasete karışmalarının ordu içindeki birlik ve disiplini bozmasıydı. Padişahın subayları siyasete karışmamaya çağıran 29 Mayıs tarihli Hatt-ı Hümayun'unda bu nokta açıkça belirtilmişti. Kasım ayında Edirne'deki 2. Ordu karargahında yaptığı konuşmada Mahmut Şevket Paşa da subaylardan siyasetle uğraşmamalarını istemiş ve siyasal çıkarlar için ordunun kullanılmasına örnek olarak Miralay Sadık Bey'in cemiyetle Bağvali arasındaki görüşmeler için cemiyet tarafından temsilci olarak seçilmesini göstermişti. Ordu ile cemiyet arasındaki ayrılıklar her zaman bu kadar açık olarak ortaya çıkmamaktaydı. Osmanlı İmparatorluğu'nu ilgilendiren konular çoğunlukla İngiltere ile Almanya arasındaki bir rekabet sorunu biçiminde ortaya çıkmaktaydı. Cemiyet İngiltere'ye, ordu ise Almanya'ya dönüktü ve cemiyetin yayın organlarının birinde çıkan Almanya ile ilgili bir eleştiri aslında ordunun eleştirilmesi demekti. Bu tutum cemiyetin 1909 Temmuz'unda Kamil Paşa'ya temsilciler göndermesine de ışık tutmaktadır. Kamil Paşa ünlü bir İngilizciydi ve İstanbul'daki İngiliz Büyükelçiliği tarafından desteklenip tutulduğu herkesçe biliniyordu. Ayrıca Mahmut Şevket Paşa'dan bağımsız olarak çalışması için yeterli deneyim ve nüfuza sahipti. Oysa Hüseyin Hilmi Paşa böyle bir atılım yapmaya niyetli gözükmüyordu. Temmuz 1909 cemiyetin İngiltere ile yeniden iyi ilişkiler kurması için uygun bir zamandı. Bir Osmanlı meclis heyeti Londra ve Paris'i ziyaret etmekteydi. General von der Goltz ise orduyu düzenlemek amacıyla İstanbul'a gelmişti. Aralık ayında Fırat Nehri üzerindeki Osmanlı Gemicilik Şirketi Hamidiye ile İngiliz Lynch Şirketi'nin birleştirilmesi tasarısı cemiyetle Mahmut Şevket Paşa arasındaki çatışmayı daha da alevlendirdi.